21. ayrım, sayfa 210. Ne yağmur yağmıştı, ne de Paris bombalanıyordu. Sadece biraz evvel gördükleri, az önce olanlar, birbirlerinden haberdar oldukları ama kendi başlarına hareket edebilecekleri bir mesafede durarak susmalarını gerektirdi. Kitapçıya sığındılar çünkü... Hassiktir. Deniz anlayamadı. Televizyon dükkanının vitrinindeki onlarca ekranda aynı görüntüler çoğalıyordu. Büyük bir kapıya beton döken adamlar, sonra kederden ihtiyarlamış, beyaz bıyıklı, yorgunlukla hareli bir adamın yüzü. Öfkesi demini almış gözleri, sonra yine aynı büyük kapı, kapının önünde yine beton döken adamlar. Ne bu? Ne oluyor? Bağdat. Bağdat kalbine beton döküyor. Sesini duymadığı görüntüleri anlamaya çalıştı Deniz. Camın arkasından şu haber geçiyordu. Kapılar kapanıyor. Bağdat'taki Irak Ulusal Arkeoloji Müzesi'nin kapılarına beton dökülüyor. 2003'teki işgalden beri eserleri yağmadan kurtarmak için çabalayan müze müdürü Donnie George başka çaresi kalmadığını açıkladı. George, kapılar betonla kapatıldıktan sonra ailesiyle birlikte Şam'a gidecek. Müzeye gelen yetkililerin sadece İslam eserleriyle ilgilendiklerini söyleyen George, yağma konusunda dünyayı uyarmasına rağmen buna engel olamadığını vurguluyor. Camın bu tarafında denizin aklına anlam veremediği bir görüntü sızmaya başladı. Göl, balıklar, Paris trenine binmeden önce St. James Park'ında oturduğu bank, öfkeli, aç balık gözleri. Ekranda uzaktan görünen insanların gözleri o bulanık gölün görüntüsünü akıtıyor aklına damla damla şimdi. Karınlara doysa da öfkesi doymayacak insanlar. Bir bulanıklık içinde sadece gözleri görünen. Denizin gözleri kendilerinkine benzediği için belki sadece ona görünen. Ekranın içinde onlarla değil dışında olduğu için sanki onu... Bu yüzden örtünüyor işte Orta Doğu. Ne petrol, ne para. Betonla, peçeyle haysiyetini korumaya çalışıyor. Çocuk gibi. Ziyad ekranlara değil, cama bakıyordu. Görüntüler hızla geçtikçe parça parça görünen, bir görünüp bir kaybolan yüzünün yansımasına, belki ona bile değil, hiçbir yere bakarak konuşuyordu. Sanki bir yerden duymakta olduğu sözleri tekrar eder gibi ve ona... Haysiyetini geri vermeye söz verenlere çocuklarını veriyor feda edilmeleri için. Bir çocuk görmüştüm Afganistan'da, bombalanan evinin önünde ağlıyordu. Anası babası ölmüş ve elinde yanmış bir Kur'an. Kur'an'a ağlıyordu. Başka bir şey. Allah'larını yağmalıyorlar ama mesele Allah değil. İnsanların kalplerini tarif edecek başka bir sözcüğü kalmadı. Bırakmadılar. İnsanların kalplerini yağmalıyorlar. Onlar da kalplerini kapatıyor. Hikayelerimizi yağmalıyorlar. Kıra döke, Asur tabletlerini nasıl kaçırıyorlarsa, hikayemizi de bizden öyle kıra döke alıyorlar. Sonra geri kalan döküntüleri bize veriyorlar. Alın, siz busunuz. New York Times bestseller listelerine giriyor döküntülerimiz. Döküntülerimizi Kızılderililere, renkli camlar verir gibi bize geri veriyorlar. Denize döndü. Hayatta bir kere bile gülmemiş gibi baktı. İşte bu yüzden yazıyorum. Belki bu sefer olduğu gibi, okumak istedikleri gibi değil yani, olduğu gibi anlatabilirim diye. Hikayenin yağmalanmış kısmı. Beni ilgilendiren bu. Onu geri almak istiyorum tarihten. Renkli camlarını iade edip, hikayelerimizi geri almak istiyorum. Deniz'in eli Ziyad'ın omzuna doğru tereddüt etti. Silkelendi Ziyad, kurtuldu. Hiç arkasına bakmadan yürüyenin peşinden gitme sırası Deniz'deydi. Kitapçıya girdiler, sustular aynı tezgahların önünde. Hiç tutulacak gibi değildi Ziyad. Başka biri gibiydi artık. Bunu söylüyorum işte. Deniz acele edip bu barışma anını kaçırmamak için hızla gitti Ziyad'ın yanına. Bak işte bu. Orta Doğulu ama yıllardır ülkesinde yaşamayan bir yazarın ülkesiyle ilgili İngilizce yazdığı kitabını gösteriyordu Ziyad. Bak bakalım nasıl başlıyor? Deniz sorunun doğru cevabını ilk sayfada telaşla ararken Ziyad kardeşçe bir öfkeyle yineledi. Yok yok. İlk sözcüğü ne? Bak bakalım. Ben. Evet, ben. Bak bakalım bütün bu çok satan doğu romanları nasıl başlıyor? Hiç zahmet etme ben söyleyeyim. Ben. Hepsi birinin hikayesini anlatıyor. Neden? Ziyad'ın giderek tatlanan, Deniz'e yüzünün bu halinin ne güzel, ne insan gibi, ne yakın olduğunu düşündürten siniri cevap beklemiyordu. Çünkü Habib'ti, hikayelerini batılılara anlatmanın tek yolu bu. Neden? Bu küçük söylev karşısında giderek eriyordu Deniz'in içi. Çünkü Habib'ti, insanlar artık bir hikaye dinlemek istemiyorlar. İnsanlar artık bir sır öğrenmek istiyorlar. Birinin gizli saklı bir şeyini öğrenmek istiyorlar. Gizlice ona bakmak istiyorlar. Sonunda ne olacak? Bu adamın sırrı ne? Peki neden? Deniz her an öpebilirdi Ziyad'ı ve aksi gibi ilk kez cevap bekliyordu Ziyad. Zorla toparlayıp sesini Deniz, neden? Dedi. Neden olacak? Çünkü artık hikayelerin içinde kaybolmak istemiyorlar. Çünkü bu onlara ne kadar yoksul bir hayatları olduğunu hatırlatıyor. Bu güvenlik içinde ne kadar zavallı olduklarını. Emniyetin onları ne kadar korkak yaptığını. Deniz'in rahmi sızladı. Konuşurken etrafındakileri gösterdiği için etrafındakiler de sıkıntıyla baktıkları kitaplardan başlarını kaldırıp delirmiş bir Arap daha olduğunu düşünerek muhtemelen birkaç saniyeliğine ayıpladılar Ziyad'ı. Aldırmadı. Ne Allah'a inanıyorum ne de Orta Doğu'yu severim. Bir aptallıklar tarihi nihayetinde. Birbirinin gözünü oyarak körleşmiş toplumlar tarihi. Tanrı'nın Orta Doğu'da icat edilmiş olması tesadüf olamaz. Çünkü orası günahlardan kurulu. Kimse günahlarını hatırlamıyor. Kimse alacağı intikamı unutmuyor. Orta Doğu'yu ben diye anlatamazsın. Ama hayır, hikayelerimizin Amerika'daki ev kadınlarının süpermarketlerden alabileceği hale getirilmesi gerekiyor. Yoksa ne? Yoksa hikayen var olamaz. Sikeyim böyle hikayeyi. Allah'ım ne kadar güzel küfrediyor diye düşündü Deniz. Ve küfreden insanları ne kadar özlediğini hatırladı. Şöyle içten, dolu dolu, hakkını vererek. Ziyad elindeki kitabı neredeyse atarak koydu yerine. Gidelim dedi, kararlı. Müttefikine tam güvenen bir komutan gibi. Deniz kendine şaştı. Ziyad'ın anlattıklarına dair söyleyebileceği onca şey varken hiçbir şey söylemeyişine, artık pek konuşmamasına sessizce hayret etti. Rahmindeki sızı geçiyor, Oxford'da işlevsiz olan sözsüz gövdesini hatırlıyordu. Ziyad kendisinin de ait olduğu coğrafyadan büyük, koyu bir anakaradan kopmuş bir toprak parçası gibiydi. Onun yanında olmak anakaraya eklenmek gibiydi. Bu yüzden sessizdi. Oxford'daki masasının altındaki kadar sessizdi. İttifak içinde yürüdüler. Birden değişip Ziyad'ın sesi, sandviç alıp parka oturalım mı? Oturalım. Lüksemburg bahçesinde gri mavi sandalyeleri çekip havuzda sopalarıyla yelkenlilerini yüzdüren, tekneleri karşı kıyıya ulaşmadığında babalarını hatırlayan çocuklara bakarak sandviçlerini yediler bir süre. Öfkeden neşeye, yol arkadaşlığını lokma lokma yuttular. Yani ben diyorum ki, yani eğer bir kitap yazılacaksa, yani bütün dünyaya yazılmalı, değil mi yani? Çünkü yani diye tökezleye tökezleye bitirmeye çalışırken cümlesini Ziyad, ellerini iki yana açıp güldü Deniz. Amma çok yani dedim be Ziyad. Yani dedi Ziyad şaka olsun diye değil, ne diyeceğini bilemediğinden, bu yani çukurundan çıkabilmek için neşeyle ve hızla çalıştırdı kafayı. Biz az gelişmiş ülke çocukları Habib'ti, anlaşılmayacağımızdan emin olduğumuz için öyle çok yanili konuşuruz ki. Yani üzerine söylevinin girişini beğendiği için devam etti. Yaniler Habib'ti, az gelişmiş ülke çocuklarını birleştiren küçük köprülerdir. Başka bir dilde bulsalar bile İnsanlar birbirlerine, o yanilerle, birbirlerine can simitleriyle ulaşarak o zaman gördü Deniz. Bu ne? Ziyad'ın köprücük kemiklerinin biraz aşağısındaki tüylerin çıkmadığı küçük çukura parmağını koydu. Denemek için dokunuşunun etkisini, suçu ispatlanamayacak kadar kısa ama Ziyad'ın yüzüne tatlı bir yumuşaklık yayacak kadar uzun tuttu parmağını orada. Yara gibi bir şey. Yani tam değil de hiç heyecanlı bir hikayesi yok. Hiç döndürmeden yüzünü, denizde biriken merakın keyfini çıkardı Ziyad, lokmalarını ağır ağır çiğnerken. Söylesene işte. Kurşun yarası Habib'ti. Hani heyecanı değildi? Değil zaten. Küçükken her Beyrutlu oğlan çocuğu gibi kurşun, silah, güç, kavga, dayak. Bunlarla bozduğum için kafayı bir kurşun takıyordum boynuma. İç savaş boyunca ne zaman çatışma başlasa bodrum kata inmeyi reddeden manyak annemin psikolojimde yarattığı bir travma da olabilir şekerim. Sonra işte zamanla orada öyle bir çukur oldu. Unuttum bile. Görmüyor artık gözüm onu. Deniz o yaralı yeri öpmek istedi. Her kadın gibi. Her erkeğin bir kadında yaralı yeri günün birinde öpmek istemesi gibi. Beyrut gibiyim yani hakikaten. Güldü kendi kendine Ziyad. Binaların üzerindeki kurşun deliklerini zaten hep varlarmış zannedersin bir süre sonra. Dekorasyonun parçası gibi yani. Deniz'in gözünün oraya, köprücük kemiklerinin arasına takıldığını görünce, terbiyesiz bir gülümsemeyle yayvan devam etti Ziyad. Her kadın mutlaka orayı öpmek ister eninde sonunda. Şimdiden söyleyeyim, hissetmiyor. Öpme yani boşuna. İçinden tükürüklü bir hassiktir geçirdi Deniz. Dışarıya ise sadece meydan okuyan alaylı bir "Hı" sesi çıktı. Havuza baktılar. İki gövdenin arasında kimin önce çözüleceğini iki gövdenin de iştahla merak ettiği o oyun başladı böylece. O akşam ayrılırken kimse kimseyi öpmedi. Yazarımızın burada, Beyrut'ta olmasını hikayenin kahramanları içinde isteyebilecek tek kişi Marwan olabilirdi ancak. Elleri ceplerinin içinde terlerken Filipina'yı biraz önce çıktıkları Lamastra'dan Korniş'e deniz kenarına nasıl götüreceğini bilmiyordu. Bir yazar olsaydı onları yağ gibi akıtırdı Hamra'dan Korniş'e. Doğrudan Korniş'e inelim mi diye sorsa? Hadi kızcağız ikna oldu diyelim. Peki o zaman yol boyunca ne konuşulacak? Kıza güzel bir şeyler diyebilmeyi becerebilse ya da belki biraz önce olup biten o minnacık anla ilgili şöyle gediğine oturan bir cümle edebilse ne güzel olurdu kim bilir. Ama güzel olmadı. Zira yazarımız tıpkı okumuş, yazmış her insan gibi bir ömürde birçok hayatı varmış gibi yaşarken Marwan tek bir hayatı çok şanslı gününde bile tek bir şansı olduğunu biliyordu. Bu yüzden avuçları ceplerinin içinde sırılsıklam bilebildiği tek şeyi yapıyor, sessizliğin onun şu anda en büyük düşmanı olduğunu derhal anladığı için sadece bildiği şeylerden bahsediyordu. Bak şimdi bu çok komik. Geçen yıl mıydı neydi? Marwan Hamra üzerinde yerde satılan Hristiyan dua boncuklarıyla dizilmiş ama aralarına Nasrallah'ın fotoğrafları konulmuş bilekliklerden birini alıp Filipina'ya gösterdi. Şu uyduruk bileklik yüzünden Beyrut ayağa kalktı. Hristiyanlar ayaklandılar. Yok nasıl bizim boncukların arasına Nasrallah'ın kafasını dizersiniz? Yok nasıl Hizbullah'ın Kalaşnikov'unu koyarsınız? Yediler bitirdiler Şiileri. Sesini yıkıldığı yerden kaldırıp devam etti. Çünkü dediğimiz gibi başka çaresi yoktu. Filipina henüz farkında olmamakla birlikte kederi, korkusu bu karma karışık konuşmayla dağılıyordu. Dağılacaktı. Bak şu trafik işareti gibi levhalar var ya, bir adam yüzü var gördün mü? O Wimpy Cafe'de, burada eskiden Wimpy Cafe vardı, İsrailliler kahve içerken, biliyorsun değil mi? 1982'de İsrail işgal etti burayı. Biliyorum. Nereden biliyor diye geçirse de içinden, tökezlemeden cümlede ilerledi Marvan. Hah, işte bu Filistinli adam İsrailliler içerideyken giriyor. Askerler kahveyi İsrail parasıyla ödemek isteyince, yok kardeş diyor, biz burada misafire para ödetmeyiz. Taka taka taka hepsini tarıyor. Kendi de ölüyor tabii. Ya işte öyle. Devam Marvan, durmak yok. Sonra işte burada eskiden Café de Paris vardı. Onu da kapattılar. Şimdi Starbucks'a gidiyor ihtiyarlar. Politika molitika konuşmaya. Şuradan gidelim mi? Tabii, oradan git. Orada bir hikaye vardı. Hızlı yürü, sessizlik iyice çökmeden. Bak, bu Commodore Otel var ya, bu iç savaşta çok önemliydi. Yani tabii şimdi eski halinde değil, gazeteciler falan hep buraya gelirdi. Sonra benim duyduğuma göre Fedayin'i biliyor musun? Yani Filistin Kurtuluş Örgütü militanları. Yani onlar işte Tunus'a gönderildiler 1981'de. O zaman giderken işte silahları bırakmışlar. O silahları benim duyduğuma göre Amerikalı bir gazeteci kadın varmış. O bu otelin yanındaki arsaya gömmüş. Bilmiyorum doğru mu? Ama zaten şimdi yeni binayı o arsanın üzerine yaptıkları için, yani belki inşaata çıkmıştır ama kimse duymadı. Bak bunlar, şunlar. Elimle gösteremiyorum başımız belaya girmesin. Şu gri konserve kutusu gibi kulübeler var ya, onlar kontrol noktası. Hariri'nin evi var biraz yukarıda. Burası hep böyle. Büyük başların tepesine böyle konserve kutusu dikerler. Önüne de askerler. Şimdi bu Hariri öldürüldü ya, biliyor musun? 2005'te öldürüldü. Suriye öldürdü diyorlar ama karışık biraz. Benim Suriyeli olduğumu biliyor musun? Ben Suriyeliyim aslan. Ama şey değil, neyse. Bu Hariri öldürüldükten sonra Beyrut ikiye bölündü. 14 Mart ve 8 Mart olarak. Neyse orasını boş ver, orası karışık. Komik şey vardı, o yüzden şey yapmıştım. Şimdi Hariri öldürülünce bu Suriyelilere bir nefret başladı. Dövülenler falan oldu. Düşürme Marvan, devam et. Bilmezsin herhalde. Suriye işgalindeydi Lübnan o sıraya kadar. İşte bu 14 Martçılar, Haririciler, Hristiyanlar filan, yani suikastten sonra Suriye gitsin diye ayağa kalktılar. 8 Martçılar da, Hizbullahçılar yani, Suriye'yi destekledi. Biri 14 Mart'ta gösteri yaptı, biri 8 Mart'ta. Hatta bak bu 14 Martçılardan bir ihtiyar kadın, yanında Filipinlisi gösteriye gelmiş. Filipinli'nin elinde Madam Suriye gitsin diyor yazan pankart. Ha ha ha. Ahmak Marvan, senin ben tam ağzının ortasına. Neyse işte Suriyelilerden nefret edince insanlar, 14 Martçılar yani aslında, bu kayak satıcıları hep Suriyelidir. Hani biz Lübnan'ı seviyoruz gibisinden hep camekanlarına Hariri fotoğrafı koydular. Lübnan bayrağı filan. Dayak yememek için yani aslında. Anladın mı? Bu Lübnan bayrağı da o zaman böyle popüler oldu. 14 Martçılar daha çok kullanır Lübnan bayrağını. Zaten onlar, gördün mü bu yeni binlikleri? Hay Allah, eskisini görmedin ki zaten. Yenilerin üzerinde işte Fenike şeyleri var. Hani biz Arap değiliz, aslımız Fenikeli gibisinden. Bayrağı filan zaten burada değil de doğu tarafında görürsün daha çok. Hristiyan tarafta. Downtown'da filan. Downtown biliyorsun değil mi? Şehir merkezi. Orada görmüşsündür geçerken belki. Stop Solidar yazıyor. Solidar firmanın adı. Bunlar aldılar hep downtown'ı. Herkesi evlerinden zorla çıkarttılar, tehdit filan. Sonra öyle yaptılar işte, mezarlık gibi. Kimse gitmez. Tertemiz. Turistler filan gider. İç savaşta orası dümdüz olmuştu. Orada Otel St. George vardı. Eskinin en havalı yeri. Şimdi boş duruyor. Holiday Inn vardı. Gökdelen gibi hani, delik deşik. O oteli şimdi yeniden yapacaklar ama savaş çıkar mı çıkmaz mı bilemedikleri için yapmıyorlar. Eskiden orada oteller savaşı olmuştu. İç savaş zamanı yani. Sonra orada Muğur binası vardır. Aslında Suriyelilerden nefret ediyorlar ama iç savaşta ilk orada çalışan Suriyeli işçiler ölmüştü.